19. ayrım. Sayfano 145. Gossizdat'ın müdürünün odasında 5 resim vardı. Karl Marx'ın, Zinoviev'in, Troçki'nin birer ve Lenin'in iki fotoğrafı. Duvarlara asılmıştı bunlar. Masasında da Lenin'le Karl Marx'ın alçı büstleri duruyordu. Adam pahalı cins satenden yapılmış, yüksek yakalı bir köylü mintanı giymişti. Önce manikürlü tırnaklarına ve sonra Leo'ya bakarak "Yoldaş Kovalenski" diye söze başladı. "Hepimiz gibi bu kültür hareketine katılarak görevinizi yapmak için can attığınızdan eminim." Leo sordu, "Ne istiyorsunuz?" "Bu teşkilat Baltık filomuzun Fahri Kültür Başkanlığı'nı almış bulunmaktadır. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Partimiz proletarya kültürünün yayılması, kütlelerin yetiştirilmesi için parlak ve olağanüstü bir hamle yaptı. Biz de diğer önemli teşkilatlar gibi eğitilmemiş bir birliğe kültür başkanlığı yapmayı kabul ettik. Bu yüzden Baltık filosundaki cesur kardeşlerimizin kültürlerini artırmak bize düşmektedir. Yeni idari sınıfın bu dev gibi yeni uygarlık hamlesine bu küçük ve alçak gönüllü yardımı yapacağız." Leo mükemmel diye mırıldandı. "Bu konuda ne yapmamı istiyorsunuz?" "Belli sanırım yoldaş Kovalenski. Öğrencilerimiz için ücretsiz bir gece okulu açmaya karar verdik. Siz yabancı dil biliyorsunuz. Almanca ders vermenizi uygun gördüm. Hatta haftada iki defa. Almanya'nın gelecekteki siyasetimizde büyük rolü olacak. Dünya ihtilalinde ikinci adım olarak orasını düşünüyoruz. Haftada bir de İngilizce ders verirsiniz. Bu işe karşılık maddi bir şey bekleyemezsiniz tabii. Bunu bir bağış olarak kabul edeceğiz. Zaten bu hükümette de ilgili bir şey değil. Biz kendi isteğimizle bunu devlete armağan ediyoruz." Leo, ihtilalin başında beri ne dostlarıma ne de düşmanlarıma armağan vermedim diye söylendi. Mali durumum buna imkan vermiyor. "Yoldaş Kovalenski, sadece para almak için çalışan ve boş zamanlarında toplumsal konularla ilgilenmeyen insanlar hakkında neler düşündüğümüz hiç aklınıza gelmedi mi? Boş vakitlerimde kendi hayatımı yaşayacağım aklınıza hiç gelmedi mi?" Masanın başında oturan adam duvardaki beş resme baktı. "Sovyet devleti sadece sosyal sınıfı tanır ve bundan başka hayat kabul etmez. Bu konuyu tartışmamızın doğru olmayacağı kanasındayım." "Yani size düşen görevi reddediyorsunuz öyle mi?" "Evet." "Pekala. Zorunlu bir şey değildi bu zaten. Bu programa katılacakların bize kendi istekleri yardıma çalışmaları önemliydi. Bu teklifi yaparken sadece sizin iyiliğinizi düşündüğünden emin olabilirsiniz. Geçmişteki bazı olayları hatırlayarak bize seve seve yardım edeceğinizi sanmıştım. Neyse, bunları bırakalım. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. Komünist hücresinden yoldaş Zubikov, sizin gibi geçmişi karışık bir adamın teşkilatımızda görev almasına çok sinirlendi. Bu olayı da duyunca..." Leo onun sözünü kesti. "Duyduğu zaman bana uğramasını söylersiniz. Kendisine bedava bir ders veririm. Konuyu beğenirse tabii." Leo eve her zamankinden erken döndü. Primus'un mavi alevi alacakaranlıkta fısıltılar çıkarıyordu. Primus'a eğilmiş olan Kira'nın beyaz önlüğü iri bir benek gibi duruyordu. Leo çantasıyla kasketini masaya attı. "İşte böyle, işsiz kaldım." Kira elindeki kaşığı havaya kaldırarak durakladı. Yani Gossizdat?" "Evet, kovuldum. Kadroları daraltıyorlarmış. İstenmeyen elemanları atıyorlar. Adam bana burjuvalara has bir düşünce tarzım olduğunu söyledi. Topluma önem vermiyormuşum." "Şey, ziyanı yok. Nasıl olsa geçiniriz." "Tabii tabii. Yoksa o Allah'ın belası işe üzüldüğümü mü sanıyorsun? Bu beni havanın değişikliği kadar bile etkilemedi." "Haklısın. Hadi paltonu çıkar, ellerini yıka da yemek yiyelim." "Akşam yemeği mi? Ne pişirdin?" "Pancar çorbası. Bu çorbayı seviyorsun." "Pancar sevdiğimi ne zaman söyledim acaba? Akşam yemeği istemiyorum. Aç değilim. Yatak odasına gidip geçip çalışacağım. Rica ederim bana ilişme." "Peki, seni rahatsız etmem." Kira yalnız kalınca bir peçeteyle tencerenin kapağını kaldırıp çorbayı karıştırmaya başladı. Dikkatle ve boyuna karıştırıp durdu çorbayı. Sonra raftan bir tabak aldı. Bunu masaya götürürken ellerinin titrediğini fark etti. Karanlıkta durup kendi kendine fısıldadı. Sanki karşısında ilk defa gördüğü biri vardı. "Kira, hayır, hayır, olmaz. Bunu yapamazsın, yapamazsın." Masanın yanında durup bütün gücünü toplayarak tabağa baktı. Sanki her şey bu tabağa bağlıydı. Nihayet elindeki tabak hareketsiz kaldı. Artık elleri titremiyordu. Genç adam kuyrukta bir saat kadar bekledikten sonra bir sigara yaktı. 2 saat bekledikten sonra da bacaklarının uyuşmaya başladığını hissetti. 3 saat bekledikten sonra da o uyuşukluğun boğazına kadar yükseldiğini duydu. Çaresiz bir duvara yaslandı. Sırası gelince yazı işleri müdürü Leo'ya bakarak, "Sizden istifade etmemize imkan yok yoldaş," dedi. "Yayınlarımız sadece sanatla ilgilidir tabii. Fakat bunun sadece proletarya sanatı olduğunu unutmayalım. Yalnız proletaryanın görüşü ilgilendirir bizi. Siz parti mensubu değilsiniz. Sosyal durumunuzun pek iyi olmadığını da kabul edersiniz. Halbuki daha parti üyesi olan tecrübeli 10 muhabirle konuşacağım. Onlar da iş istiyorlar." Kira balığı domuz yağında kızartmaya gerekmediğine karar vermişti. Bunun yerine ayçiçeği yağı kullanabilirdi. İyi cins yağ alırsa bunun kokusu da olmazdı. Zaten ayçiçeği yağı daha ucuzdu. Kooperatifin tezgahına paraları dikkatle bırakıp evinin yolunu tuttu. Dikkatle elindeki şişede duran koyu sarı sıvıya bakıyordu. Sekreter Leo'ya, "Sizi bu kadar beklettiğimiz için özür dileriz yoldaş," dedi. "Fakat yoldaş yazı işleri müdürü çok meşgul, artık içeriye girebilirsiniz." Yoldaş yazı işleri müdürü koltuğuna yaslanmıştı. Elinde bronzdan bir kağıt bıçağı vardı. Adam bıçakla üstünde sanat ve eğitim komiseri Lunacharsky'nin resmi bulunan masa takvimini köşesine vuruyordu. Yazı işleri müdürünün sesi de bir bıçaktan farksızdı. "Hayır, hiç boş yerimiz yok. Olacağına sanmıyorum. Birçok proletarya açlıktan ölürken senin gibi bir burjuva gelmiş iş istiyor. Ben de proletarya sınıfına mensubum. İş tezgahından buraya geldim. Eski günlerde ben de işsizdim. Fakat siz burjuva kardeşlerimizin hiç merhameti yoktu. Aynı sıkıntıları sizin çekmeniz iyi olur. Böylece yaptığınız kötülükten anlarsınız." "Bir yanlışlık olmuş yoldaş. Alınacak memurları sadece perşembe günleri 9'dan 11'e kadar kabul ediyoruz. 1,5 saatten beri mi?" "İyi ama burada neden oturduğunu nereden bilebildim? Kimse oturmanı söylemedi ki sana." Leo geceleri eve dönünce hiç konuşmuyordu. Kira yemek hazırlıyor ve genç adam masaya oturup yiyordu. Kadın yemeğe çok özeniyordu. Fakat Leo ağzını bile açmıyordu. Karşısında oturan genç kadının gri gözlerine veya tatlı tatlı gülümseyen dudaklarına bakmıyordu. Leo ne şikayet ediyor ne de Kira'yı teselliye çalışıyordu. Bazen malaşit sehpanın üstünde duran kristal vazonun karşısına geçip duruyordu. Ellerini cebine sokup ifadesiz gözlerini bu kırılmamış vazoya dikiyordu. Dudaklarının arasına sıkıştırmış olduğu sigara kendi kendine yanarken kımıldamadan, gözlerini kırpmadan bakıyordu. Sadece sigaradan çıkan dumanlar ağır ağır yükseliyor, genç adam birdenbire gülümseyince de sigara yere düşüp parkeyi yakıyordu. Fakat Leo bunun farkına bile varmıyordu. Leo'nun buz gibi alaylı gülümsemesine korkuyla bakan Kira da bir şey göremiyordu. "Deneyiminiz var mı yoldaş?" "Hayır." "Parti üyesi misiniz?" "Hayır." "Maalesef yer yok. Sırada kim varsa gelsin." Pazartesi olmuştu. Leo'ya da pazartesi günü iş vereceklerini vaat etmişlerdi. Ufak tefek ve yaşlı bir adam olan müdürün karşısında duran Leo, şükranını belirtmek için gülümsemesi gerektiğini biliyordu. Fakat Leo zorla gülümsemezdi. Hoş bu ara gülümsemenin de faydası yoktu ya. Müdür üzgün ve özür dilermiş gibi bir tavırla genç adamı süzdükten sonra bakışlarını ondan kaçırarak, "Affedersiniz yoldaş," dedi. "Bu işi size vaat etmiştim fakat..." "Anlayacağınız, patronun yeğeni Moskova'dan geldi. Kızın işi de yokmuş. Bu yüzden..." "Tahmin edemediğimiz şartlar yoldaş. Biliyorsunuz, kul istese de Tanrı istemedikçe etmedikçe yine gelin yoldaş." Kira enstitüye eskisi kadar sık gitmiyordu. Fakat geniş soğuk salonlarda oturup çelik, civata, kilovat kelimelerinin bol geçtiği konuları dinlerken birdenbire omuzları dikleşiyordu. Sanki bir pensle sinirlerini geriyorlardı. Zaman zaman yan gözle yanında oturan adama bakıyordu. Bazen çelik, putrel, demir çubuk gibi kelimelerle Andrei'nin kemiklerini ve adalelerini kastettiklerini sanıyordu. Belki de çeliği genç adam için icat etmişlerdi. Veya Andrei çelik, beton ve beyaz ateş için yaratılmıştı. Genç kadın Andrei Taganov'un hayatın nerede bittiğini ve makinelerin nerede harekete geçtiğini bilmiyordu. Bir seferinde Andrei endişeli endişeli kendisini sorguya çekince Kira, "Andrei," dedi, "gözlerimin altında mor bölge olamaz. Sana öyle geliyor. Hem benim gözlerimi düşünmek gibi bir adetin yoktu." Leo sofraya oturunca Kira kendisini zorlayarak gülümsemeye çalıştı. "Bu akşam yemek yok. Yani gerçek bir akşam yemeği yiyemeyeceğiz. Sadece şu ekmek var. Benim sıram gelene kadar kooperatifte aktarı bitti. Fakat ekmeği aldım. Bu senin payın. Sonra ayçiçeği yağından soğan kavurdum. Ekmek de çok lezzetli oluyor bu. Senin payın nerede?" Ben payımı sen gelmeden önce yedim. Bu hafta kaç ekmek aldın?" "Oh şey, bize 250 gram yerine tam yarım kilo ekmek verdiler. Ne hoş değil mi?" "Evet, çok hoş. Yalnız ben aç değilim. Yatmaya gidiyorum." Leo'nun arkasında bekleyen yabancının gülüşü çok acayipti. Ufak tefek adam yaltaklanırmış gibi gülerken boğazından hırıltılı bir ses çıkarıyordu. Leo'ya yaklaşarak samimi bir tavırla kulağına fısıldadı. "Göğüs cebimdeki kırmızı mendile baktığını gördüm yoldaş. Sana bir sır söyleyeceğim. Cebimdeki mendil değil. Görüyor musun? Sadece bir ipekli parçası. İçeriye girince önce bunu bir parti işareti filan sanıyorlar. Ondan sonra parti arması olmadığını anlıyorlar ama yine de bunun psikolojik etkisi var. Boş yer olursa kumaş parçasının faydası dokunuyor. Hadi git. Sıra sende. Aman tanrım, dışarısı kapkaranlık olmuş bile. Bu kuyruklara girince zaman uçup gidiyor yoldaş. Üniversite kooperatifinde Leo'nun önünde duran öğrenci yüksek sesle arkadaşıyla konuşmaya başladı. İkisinin yakasında da parti rozetleri vardı. "Ne tuhaf değil mi? Bazı yoldaşlar dersleri ihmal ediyorlar. Fakat kendilerini her zaman ekmek kuyruğunda görebilirsin. Leo tezgahın arkasındaki memura yalvarır gibi konuşmak istiyordu. Fakat sesi titreyecek yerde daha ifadesiz ve sert çıkmıştı. Yoldaş katip, gelecek haftaki kuponumu da koparmama müsaade eder misiniz? Bunu saklayıp gelecek hafta ekmeğimi almak için size getirebilirim. Anlayacağınız, evde biri var. Ona 2 haftalık ekmeğimi birden aldığımı ve birini yolda yediğimi söylemek istiyorum. Böylece o da bu ekmeğin hepsini yiyebilecek. Teşekkür ederim yoldaş. İri yarı müdür Leo'yu dar bir koridordan geçirdi. Duvarında Lenin'in resmi olan boş bir büroya sokarak kapıyı dikkatle kapadı. Şişman yanaklı adamın dosya bir gülümsemesi vardı. Burada rahat rahat konuşabiliriz yoldaş. Sana durumu anlatayım. Bu zamanda iş bulmak çok zor. İş aslanın ağzında. Sorumlu bir mevkide bulunan ve iş verebilecek bir yoldaş ele alalım. Onun vereceği şey epey değerlidir, değil mi? Üstelik sorumlu bir mevkiyi bulunan yoldaşın bu zamanda fazla para kazanmasına da imkan yoktur. Halbuki her şey pahalı. İnsanın yaşaması şart. Bir iş bulan insan teşekkür borçlu olur, değil mi? Ne? Hiç param yok mu dedin? O halde burada ne işin var serseri? Bizim gibi proletaryanın bütün serseri burjuvalara iş vereceğini mi sanıyordun? İngilizce, Fransızca ve Almanca mı? Değerli, çok değerli yoldaş. Dil dersleri için öğretmenlere ihtiyacımız var. Bir sendikaya üye misiniz? Hiçbir ticaret sendikasına da girmediniz mi? Maalesef yoldaş. Biz sadece sendika üyelerine iş veriyoruz. Demek öğretmenler sendikasına üye olmak istiyorsunuz. Pekala yoldaş. Nerede çalışıyorsunuz? Çalışmıyorum. İşiniz yoksa sendikaya giremezsiniz. Sendikaya üye olmazsam iş bulamam. İşiniz yoksa sendikaya üye olamazsınız. Sıra kimdeyse gelsin. 250 gram keten tohumu yağı rica edeceğim. Pek kokmuş olandan vermeyin. Hayır, ayçiçeği yağı alamam. Çok pahalı. Kira, geceliğinle burada ne yapıyorsun? Genç adam başını kitaptan kaldırdı. Tavandaki tek ampul odanın köşelerindeki karanlığı dağıtamıyordu. Leo'nun gözlerinin altlarında mor gölgeler belirmişti. Kira'nın beyaz geceliği karanlıkta titriyordu. Güç bela, saat 3'ü geçiyor diye fısıldayabildi. Biliyorum fakat çalışmam gerek. Şurada bir plan var. Rica ederim git yat. Titriyorsun. Leo, kendini mahvedeceksin. Ne olur yani? Böylece her şey biter, hem de çabucak. Kira'yı karanlıkta pek iyi göremiyordu ama gözlerindeki ifadeyi tahmin etmişti. Kalkıp titreyen beyaz gölgeyi kollarının arasına aldı. Kira, ciddi söylemedim tabii. Yatmaya söz verirsen seni bir kere öperim. Dudaklarım bile soğuk. Gitmezsen seni kucağımda götürürüm. Leo genç kadını kucakladı. Kira geceliğine rağmen onun hala kuvvetli olan kollarının sıcaklığını hissediyordu. Genç adam Kira'yı yatak odasına taşıyarak başını onun yanağına dayayıp fısıldadı. Birkaç sayfam daha kaldı. Ondan sonra geleceğim. Sen uyu. İyi geceler. Hem üzülme. Upravdom olarak görevimi yapmak zorundayım. Yoldaş Argonova. Kanun kanundur yoldaş. İkiniz de Sovyet memuru olmadığınız için kiranız artırıldı. Bu yüzden sizler gelirleriyle yaşayan insanlar sınıfına giriyorsunuz. Hangi gelir mi? Bunu ben nereden bileyim? Kanun kanundur. Leon'un arkasında adamlar sıraya girmişlerdi. Titreyen, büzülen, çömelen, çökük göğüslü, düşük omuzlu, sarı elleri titreyen adamlar. Hepsi de umutsuz gözlerle etrafa bakınıyorlardı. Gözlerinde küllenmiş bir dehşet ve cansız bir yalvarma okunuyordu. Bu mahvolmuş insanların ruhlarında son birkaç kıvılcım kalmıştı. Onlar daha çok mezbahanın avlusunda bekleyen bir sürüye benziyorlardı. Aralarına karışmış olan Leo ise uzun boylu genç bir ilahı andırmaktaydı. Dudaklarında da hala gururlu bir ifade vardı. Bir sokak kadını geçerken durakladı ve hayretle diğerlerinin arasında duran adama baktı. Davet edici bir tavırla göz kırptı. Genç adam kımıldamadı bile. Sadece başını çevirdi. 14. Bir gün öğleden sonra bir ev çöktü. Ön duvar yıkılınca beyaz bir kireç bulutuyla beraber tuğralar da etrafa yayıldı. İşlerinden dönen ev sakinleri sahne dekoruna benzeyen kat kat yatak odalarını sokağa açılmış gördüler. Bir kirişe takılmış olan piyano tehlikeli bir şekilde kaldırıma doğru sarkmıştı. Birkaçı bitkin bitkin inledi ama şaşıran olmadı. Şehrin her tarafında uzun zamandan beri onarıma ihtiyacı olan evler birdenbire çöküveriyordu. Tramvay raylarının üstüne yığılan tuğlalar trafiği durduruyordu. Leo 2 gün için iş buldu ve sokak temizledi. Genç adam saatlerce eğilip doğrularak çalıştı. Sırtı tutulmuş, kanayan parmakları tuğla tozuna bulanarak soğuktan sertleşmiş ve ızdırap vermeye başlamıştı. İhtilal Müzesi de bir İsveç Ticaret Sendikası'nın ziyaretçi delegeleri şerefine bir sergi açmıştı. Kira da orada bir iş bulup kartonlara yazı yazmaya başladı. 4 gece geç vakitlere kadar bunların üstüne eğilip titreyen parmaklarıyla tuttuğu cetvelle düzgün siyah harfler çizdi. Bu kartonlara 1910'da kapitalist sömürücülerin evlerinde sürünen işçiler, 1905'te Çar'ın jandarmalar tarafından Sibirya'ya sürünen işçiler gibi yazılar vardı. Karlar sokaklardaki çukurlara ve bodrum pencerelerine birikmişti. Leo 3 gece kar küredi. Boynuna sıkı sıkı sarmış olduğu eşarbın üstünde küçük buz parçaları birikmişti. Genç adam nefes alırken ağzından beyaz bir buhar çıkıyordu. Neyle geçindiği belli olmayan ve 5 odalı bir evle otomobili bulunan bir yoldaş çocuklarının Fransızca öğrenmesine karar vermişti. Yiyecek merkezinin müdürleriyle gizli gizli fısıldaşan adamın çocuklarına kira ders vermeye başladı. Genç kadın haftada 2 gün soluk yüzlü 2 çocuğa passe imparfait'in ne olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Çocuklar elleriyle burunlarını silerken Kira, kahverengi kabuklu bembeyaz ekmeklere bakmamak için kendisini zorluyordu. Genç kadın ders verirken sesi gitgide kısılıyor ve başı dönüyordu. Leo, imtihana girecek olan proletaryaya mensup bir öğrenciye dersler veriyordu. Dikkatle kapitalizm kanunlarını anlatırken uykulu öğrenci parmak aralarını kaşıyordu. Öğrenci uyuz olmuştu. Kira günde 2 saat balık kokan bir yağlı tenekeye eğilerek bulaşık yıkamaya başlamıştı. Fakat çalıştığı özel lokanta kapanınca bu iş de sona erdi. Kira ve Leo her gün saatlerce evden uzaklaşıyor ve döndükleri zaman da birbirlerini hangi kuyruklarda beklediklerinden, hangi sokaklarda bitkin bitkin dolaştıklarından ve hangi kapıların yüzlerine şiddetle kapandıklarından söz etmiyorlardı. Geceleri Kira Borju'yu yakıyor, ikisi de kitaplarını alıp sessiz sedasız oturuyorlardı. Hala çalışmaları gerekirdi. Diğerleri unutsa bile hatırlamaları gereken bir hedef vardı. Mezun olmaları şarttı. Kira, ziyanı yok demişti. Hiçbir şeyin ziyanı yok. Düşünmemeliyiz. Hiçbir şeyi düşünmemeliyiz. Sadece hazır olmamızın gerektiğini hatırlamalıyız. Ondan sonra, belki o zaman Avrupa'ya gidip, fakat cümlesini tamamlayamamıştı. Bu sözü bitirebilmesi zordu. Avrupa ikisinin içinde de sessiz, gizli bir yaraydı adeta. Bazen gazeteleri okuyorlardı. Petrograd Sovyet Başkanı yoldaş Zinoviev, dünya devrimi artık yıl veya ay meselesi değildir yoldaşlar demişti. Günlere bağlı olan bir şey bu. Yükselen proletaryanın alevleri dünyayı kaplayacak, kapitalizm belasını tamamıyla silip götürecektir. Bundan başka Kızıl Savaş gemilerinden birinde 3. ateşçi olan yoldaş Brüçin'in bir demeci vardı. Adam, arada sırada makineleri yağlamalıyız demişti. Bundan başka paslanmaya da engel olmalıyız. Çünkü halkın makinelerine bakmak bize düşüyor. İşine bağlı proletarya olarak biz kendi payımıza düşeni yapıyoruz. Kendi işimizden başka saçma şeylerle uğraşamayız. Bu arada bizi gözetleyen yabancı burjuvaları da unutmamak ve... Bazen de dergileri okuyorlardı. Maşa adamı soğuk soğuk süzdü. Korkarım kafalarımız tamamıyla başka. Ayrı sınıflarda doğmuşuz biz. Burjuvalara has fikirler kafana iyice yerleşmiş. Ben çalışan kitlenin kızıyım. Kişisel sevgi burjuvalara has bir şeydir. Genç adam heyecanla, her şey bitti mi Maşa diye sordu. Yakışıklı fakat burjuva adamın rengi solmuştu. Kız, evet İvan dedi. Her şey bitti. Ben yeni günün yeni doğmuş kadınıyım. Bunlardan başka okunacak şiirler de vardı. Kalbim toprağa süren bir traktör, ruhum bir fabrikanın dumanı. Bazen de sinemaya gidiyorlardı. Bir seferinde Amerikan filmi gördüler. Dışarıda bekleyen gölgeden farksız insanlar nefeslerini tutarak bu inanılmayacak yabancı filme ait resimlere bakıyorlardı. İri kar taneleri resimlerin durduğu camlara yapışıyor, heyecanlı insanlar hafifçe gülümsüyorlardı. Hepsi aynı şeyi düşünür gibiydiler. Cam ve hatta camdan daha fazla şeyler o uzaktaki sihirli ülkeyi Rusların umutsuz kışından koruyordu. Kira ve Leo antredeki kalabalığın arasındaydılar. Bir film bitince kalabalık ilerliyor ve dışarıya çıkmak isteyenleri itip deviriyordu. Dışarıya çıkmak isteyenler çaresiz 2 dar kapıdan istifadeye çalışıyorlardı. Zavallılar güç bela kıyma makinesinde çekilen et gibi aradan süzülmeye çabalamaktaydılar. Nihayet iri harflerle yazılmış olan filmin adı perdede titreşti. Altın Ahtapot. Yöneten Reginald Moore. Sansürden geçiren yoldaş M. Zavadkov. Film epey şaşırtıcıydı. Bazı sahneler bulanıktı ve film çok titriyordu. Oynayanlar nöbete tutulmuş gibi sarsılıyorlardı. Bir büronun kapısındaki İngilizce isim yanlış yazılmıştı. Bu büro sözüm ona bir Amerikan ticaret sendikasına aitti. Asık suratlı bir yoldaş, sarışın koyu renk gözlü film kahramanına emir veriyordu. Genç adam bir kapitalist tarafından çalınan kıymetli sendika belgelerini getirecekti. Leo, haha diye fısıldadı. Amerika'da da böyle filmler çeviriyorlar mı? Birdenbire sis kalkar gibi fotoğraflarda netleşti. Artık başroldaki gülümseyen kadının yumuşak dudak rujunu ve uzun kirpiklerinin her telini bile seçebiliyorlardı. Çok şık elbiseler giymiş kadın, erkekler konusu belli olmayan bu filmler oranmışlardı. Filmin yazılarının da kurdeleyle bir ilgisi yoktu. Yazılar kapitalist boyundurunun altında ezilen Amerikalı kardeşlerimizden söz ediyordu. Halbuki perdede neşeli insanlar kahkaha atıyor, pırıl pırıl ışıklı salonlarda dans ediyorlardı. Kumluk sahilde koşan gençlerin saçları rüzgarda uçuşuyor, ışıkta parlayan adaleli vücutları çok sağlıklı duruyordu. Bir ara bir kadın sırtında beyaz bir elbiseyle odasından çıktı. Fakat bir an sonra elbisesi değişiverdi. Kadın bu sefer siyah bir tayyörle sokağa gidiyordu. Filmin kahramanı da birdenbire değişmişti. Boyu uzamış, incelmiş, saçları açık sarı ve gözleri de mavi oluvermişti. Hele sırtındaki şık fraklı delikanlıyla işten canı çıkan bir sendika üyesinin hiç ilgisi yoktu. Zaten aradığı belgeler de bu karma karışık filmde birdenbire değişikliğe uğramış ve genç adamın amcasının bıraktığı vasiyetname olup çıkmıştı.